38. ayrım.
21. bölüm. Bir tatil köyü olmasına rağmen Bodrum'daki askeri tesislerde de İstanbul'daki komutanlıkta gördüğüm düzen, temizlik ve koordinasyon vardı. Öğle yemeği için kıyıdaki lokantaya oturmuştuk. Annem, babam, ben, abim Necdet ve yengem Oya. Abimin o hafta sonu toplantısı varmış. Fırsattan istifade diye gülümsedi. Oya'yı da alıp geldim. Hava ne kadar güzel buralarda. Her zaman böyle olmaz diye katıldı babam. Ama bu yıl nedense kış olmadı. Hava hep bahar gibi. Oya yengem de söze girdi. Canım, Bodrum'un kışından ne olacak? Biraz yağmur yağar, sonra güneş açtı mı herkes dışarıya fırlar. Beyaz ceketli garsonlar özenle hazırlanmış deniz ürünleri getiriyordu. Bir marul yaprağının içine şekil verilmiş mayonez, üstüne karidesler yerleştirilmişti. Tabak o kadar süslüydü ki insan bozarım diye elini sürmeye korkuyordu. Bir süre denizin pırıltılarını seyrederek yemek yedik. Bodrum Kalesi bütün haşmetiyle gözümüzün önündeydi. Her ailede rastlanan olağan konuşmalar yapıldı. Çocuklar, okullar, hava durumu vesaire. Hiç politika konuşulmuyordu. Yemekten sonra bol köpüklü kahveler içildi ve abim, "Maya, seninle bir yürüyüş yapalım mı?" dedi. "Olur," diyerek kalktım. Abimle ilişkimiz değişik aşamalardan geçmişti. Aklım ermeye başladığı zaman onu baba gibi bir otorite figürü olarak algılamıştım. Çünkü aramızda epey yaş farkı vardı. İri yarıydı, ciddiydi, yani babam gibi bir şeydi. Bu yüzden aramızda normal bir kardeşlik ilişkisi kurulamamıştı. Diğer kardeşlerin yaptığı gibi kavga etmek, oyun oynamak, birlikte gülmek, şakalaşmak yoktu hayatımızda. Derslerime yardım eden, mesafeli duran, beni sevdiğini hissettiren ama bunu açıkça belli etmeyen, benden hep ciddiyet ve saygı bekleyen bir aile büyüğüydü. Ama ben de yetişkin olduktan sonra ilişkimiz biçim değiştirmeye başlamıştı. Artık onunla açıkça tartışıyor, fikirlerini ve hayata karşı tutumunu eleştiriyordum. Okuduğum kitapların zihnimi geliştirdiğini, onun fiziksel üstünlüğüne karşı benim de entelektüel bir üstünlük kurmaya başladığımı görüyordum. Bu durum abimin kabul edebileceği bir şey değildi. Bu yüzden ilişkimiz gerildi, kopma noktasına geldi ve sonra da koptu. Zaten kardeş bile olsa insanlar birbirlerini uzun yıllar görmedi mi ortak konular ve sohbet olanağı ortadan kalkıyordu. İki yabancı gibi tedirgin bir havayla askeri tesisin içinde kalan dar sahil şeridinde yürümeye başladık. Annemle babamın haberi var mı diye sordum. Neden haberi var mı? Üniversitede olanlardan. Evet var. Ne dediler? Bana güvendikleri için her şeyin bir iftiradan ibaret olduğunu anladılar. Hiç kızmadılar mı? Hayır, ortada kızacak bir şey yok ya abi. İftiraya uğramak insanın kendi suçu olabilir mi? Peki üniversiteden atıldığını biliyorlar mı? Henüz bilmiyorlar. İzinle ayrıldığımı söyledim ama yarın anlatacağım. Ah Maya ah. Ne oldu abi? Seni uyarmıştım. Bu işlerden uzak durmanı söylemiştim, hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum. Ama sen bu tavsiyeme kulak asmadın. Olayları kurcalamaya devam ettin. Gazetede çıkan haberlerin ya da üniversiteden atılmanın kendiliğinden olduğunu düşünmüyorsun herhalde. Ne yani? Bütün bunlar suturma olayını kurcaladığım için mi başıma geldi? Hiç şüphen olmasın. Olayların bir görünen bir de görünmeyen yüzü var. Hiçbir devlet kendi aleyhindeki davranışlara izin vermez. Suturma İngiltere, Rusya, Türkiye, Almanya, Romanya devletlerinin ortak suçu. Dediğin gerçek olsa bile bu devletlerin hiçbiri senin gerçeği ortaya çıkarmana izin vermez. Bir tek Almanya suçunu kabul etmiş, özür dilemiş. Her şey de onların üstüne yıkılmış. Ama bu suçu paylaşan birçok devlet daha var. Bakmaya, ne olursa olsun sen benim kardeşimsin. Bu yüzden de seni korumak için elimden geleni yapıyorum. Ama rica ederim daha ileri gitme. Devletle uğraşamazsın. Buna kimsenin gücü yetmez. Devlet diye gerçek bir şey yok ya abi. En tepede kendini devlet sanarak kararlar alan, insanların yaşamasına ya da ölmesine karar veren çobanlar var. Susmaya, bunlar son derece tehlikeli anarşist fikirler. İnsan toplumları devlet otoritesi olmadan yaşayamaz. Sen hiç devletsiz bir ülke gördün mü? En ilkel kabileden en büyük ülkeye kadar hepsinin kendilerini güdecek bir çobana ihtiyacı var. Benim de bu görüşü kabul etmeme hakkım var ama. Bakunin, Kropotkin gibi mazide kalmış ilkel düşünceler, ütopyalar bunlar. Bak şu kampa, her şey nasıl düzenli ve tıkır tıkır işliyor değil mi? Bunu tek bir şey sağlıyor. Otorite. Bu kampta hiyerarşiyi ve emre itaati ortadan kaldırsan, herkesi özgür bıraksan, durum ne hale gelir gözünün önüne getirsene. Disipline toptan itiraz etmiyorum diye sözünü kestim. Toplumda disiplin de olacak ama bir çobanın güdümünde sağlanan disiplinin zararı faydasından daha çok. Baskı uygulamak, hiyerarşi kurmak niye şart olsun? Örgütlenme, uzlaşma diye kavramlara ne oldu? Sen çok tehlikeli fikirlere kapılmışsın. Son dönemde yediğin darbeler bile aklını başına getirmeye yetmemiş. Bu fikirleri o komünist Yahudi mi soktu aklına? Kimmiş o komünist Yahudi? Wagner. Gülmeye başladım. Niye gülüyorsun? Dedi. Adam komünist de değil Yahudi de. Önündeki dosyada bu kadar yanlış bilgiler yer alıyorsa ülke olarak kapı yutmuşuz demektir. Yahudi olmadığını biliyorum elbette, dedi. Lafın gelişi öyle söyledim. O profesörlerin çoğu Yahudiydi ya. Hatta karısı da Yahudiydi. Ne var bunda? Sen, dedi. İsrail'in ülkemiz için oluşturduğu tehditleri, Kuzey Irak'taki Kürt gruplarla ilişkilerini bilmiyorsun elbette. Siyonizm nedir? Uluslararası stratejik hesaplar nedir? Hiçbirinden haberin yok. Bak abi, dedim. Asıl senin bazı şeylerden haberin yok. Max Yahudi de değildi, komünistti. Sadece Alman faşizmine karşıydı. Karısı da Siyonist değildi. Zaten İsrail devleti kurulmadan önce de öldü. Yahudilerle İsrail devletini, Siyonizmle Musevi dinini ayıramıyorsan bunca yıl size yanlış şeyler öğretmişler demektir. Biraz ileri mi gitmiştim acaba? Şakağındaki bir sinir oynamaya başlamıştı. Bunu görmeme rağmen aldırmadım. Anneannem Yahudi miydi abi? Hayır, ne alakası var? Peki komünist miydi? Hayır. Müslüman bir Türk kızıydı, değil mi? Ailesi de öyleydi. Evet, ben anlattım ya sana bunları. Doğru, teşekkür ederim anlattığın için. Ama sorum şu, Türk devleti bu insanları da ölüme terk etti. Kapalı vagonlar içindeki ölüm feryatlarına kulak tıkadı. İntiharlarını ve sonra sınırda kurşuna dizilmelerini seyretti. Peki kendi kanından ve canından olan insanlara niye bunu yaptı abi? Bir açıklaman var mı? Dönemin şartları falan diye bir şeyler geveledi ama belli ki sarsılmıştı. Annem, babam ve Oya masada oturmuş bir mutluluk tablosu içinde meyvelerini yiyorlardı. Onlar da ara sıra bize bakıyordu. Herhalde biraz uzaklarında deniz kıyısında dolaşan iki kardeşin hasret giderdiklerini, tatlı bir sohbete daldıklarını düşünüyorlardı. Uzun boylu, iri yapılı, spor ama oldukça resmi de görünen giysili bir adamla, boyu onun omzuna gelen, aslında özenli giyinmiş ama böyle kurallı bir yerde biraz dağınık gibi görünen giysisi içinde bir kadının ağır adımlarla yürüdüklerini görüyor olmalıydılar. Birbirlerini dinlerken ara sıra da dönüp az önce birlikte yemek yedikleri insanların oturduğu masaya bakan bu iki kişinin görüntüsü herhalde onlara iyi şeyler düşündürüyordu. Bana hiçbir şey anlatmana gerek yok, diye devam ettim. Keşke anneanneme, ana babasının ve kardeşlerinin neden ölmek zorunda olduğunu anlatsaydın. Böylesi daha makul olurdu. Neyse ki Ali dedem o insan yüreğiyle Maya'yı kurtarmış. Yoksa sen de ben de mevcut olmayacaktık. Ali dedem de senin gibi bir ordu mensubuydu. Rütbesi yüksek değildi, basit bir askerdi. Ama ben onunla övünüyorum. Yüksek rütbeli abimle değil, kusura bakma. Sen yine de ayağını denk al, dedi son sözünü söylediğini belli eden bir tavırla. Seni korumasaydım başına daha ne işler gelecekti. Ama öyle bir nokta gelir ki seni ben de kurtaramam. Dikkatli ol. Bir fikrim var abi, dedim. Bunu yazacağım. Asker olarak ne düşüneceğini merak ediyorum. Anlat, dedi sertçe. Diyorum ki, savaş kararı alacak olan liderin, mesela George Bush'un, bu kararı almak için bir çocuğu elleriyle öldürme şartı konsa, nasıl olsa binlerce çocuğun idam kararını imzalıyor. Bunu yapmak için tek bir çocuğun canını alması gerekse, iyi olmaz mı? Çünkü kendileri sıcak ofislerinde bir imza atıyor, bir damla kan bile görmeden yaşıyorlar. Ama bombardımanlarda yüz binlerce kadın ve çocuk ölüyor. Başkanın suçu yok, emir kulu pilotun suçu yok. O zaman suç kimde abi? Bu insanları basılan bir düğme mi öldürüyor? Abim bu kadarına dayanamadı. Yanımdan ayrıldı, hızlı adımlarla yürüyüp gitti. İri yarı sportmen vücudu, sivil giysisi içinde de çok heybetli görünüyordu. Öyle yürüyüp gidişine bakarken biraz üzüldüm mü acaba? Emin değildim. Galiba fazla sert konuşmuştum. Özellikle bilgilerinin yanlışlığı konusunda. Ama Max hakkında o kadar yanlış şeyler söylemişti ki dayanamamıştım. Max'a bu olayı anlatacak olsam, Doğu'nun hikmet geleneğinden bir örnek daha verirdim diye düşündüm. Aklıma gelen örneği düşünürken gülümsedim. Bir gün cahil hocanın biri kalabalığa sözüm ona Hazreti Yusuf'u sormuş. O hangi evliyaydı ki bacıları onu bir göle attı da anası gelip kurtardı? Bilge bir adam, hangi yanlışını düzelteyim birader, demiş. Bir kere evliya değil peygamber, bacıları değil erkek kardeşleri. Göle değil kuyuya attılar, anası değil babası kurtardı. Abim de aynen bu adam gibi Max'a komünist bir Yahudi profesör deyip çıkmıştı. Ayrıca öyle olsa ne sakıncası vardı? Eve dönerken annem, bakıyorum abinle tatlı tatlı kaynatıyordunuz, dedi. Evet anne, dedim. Biraz hasret giderdik. İyi oldu. İnşallah yakında paşalığını kutlayacağız. Ya, dedim, ne güzel olacak. Necdet Paşa, yakışır da. O sırada telefonum çaldı. Yurt içi kargodan arıyor, bana bir paket geldiğini bildiriyorlardı. Babama rica ettim. Bodrum'un beyaz bahçe duvarları arasında ancak küçük bir arabanın geçmesine izin veren iç yollarına girip 5 dakikalık mesafede olan kargoya gittik. Adıma gelen paketi aldım. Eve dönerken paketin naylon zarfını açtım. İçinden daha sağlam bir paket çıktı. Onu da açınca köpüklü zarfa konulmuş olan kitabı gördüm. Mimesis, The Representation of Reality in Western Literature. Kapağına ataşla şık bir kart iliştirilmişti. Sevgiler, Max. O anda onu çok ama çok özlediğimi fark ettim.